Ayrım 20, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 197. 49. Bölüm. Şafi aşağı inip dükkanı açtı ama sandığı gibi Rıfat'ı orada bulamadı. Ona seslenmedi. Yokluğu karşısında soğukkanlı davranmanın daha akıllıca olacağına karar verdi. O gün yavaş yavaş geçti. Güneş ışınları sokaktan çekildi. Şafi'nin ayaklarının etrafındaki talaş yükseldi ama Rıfat görünmedi. Akşam oldu. Şafi büyük bir endişe ve öfkeyle dükkanı kapattı. Her zamanki gibi Şaldum'un kahvehanesine gidip yerini aldı. Şair Cevat'ın tek başına içeri girdiğini görünce de "Rıfat nerede peki?" diye sordu. "Dünden beri haber almadım ondan," dedi adam el yordamıyla bankını bulurken. "Ben de öğleden sonra bizden ayrıldığından beri onu görmedim," dedi Şafi, tedirgindi. Bankında bağdaş kurmuş olan Cevat ağarmış kaşlarını kaldırdı, rebabı yanına koyarak "Aranızda bir şey mi oldu?" diye sordu. Şafi ona cevap vermeden hemen yerinden kalktı, kahvehaneden ayrıldı. Şaldum Şafi'nin davranışına şaşırdı, alaycı alaycı konuştu. "İdris çölde barakasını inşa ettiğinden beri sokağımız böyle bir trajedi görmedi. Ben küçükken bazen sokaktan kaçıp günlerce gelmezdim. Kimseler de beni arayıp sormazdı. Geri döndüğümde babam, nur içinde yatsın, bana neden geri geldin, seni küçük piç kurusu diye bağırırdı."
"Demek ki oğlu olup olmadığından emin değilmiş baban," dedi Hunfis, kahvehanenin ortasında oturup çevresini dinlediği yerden.
Kahvehanede kahkahalar koptu. Çoğu kişi zekice esprisinden dolayı Hunfis'i tebrik etti. Şafi evine gitti. Abda'ya "Rıfat geri geldi mi?" diye sorunca o da endişeye kapıldı. Abda onun her zamanki gibi dükkanda olduğunu sandığını söyledi. Şafi Rıfat'ın şair Cevat'ın da evine gitmediğini söyleyince endişesi daha da arttı.
"O halde nereye gitti?"
Yasemin'in incir satıcısına seslenirken havayı yırtan sesini duydular. Abda Şafi'ye şüpheli bir bakış fırlattı. Ama adam başını yorgun yorgun sallayıp kuru alaycı bir kahkaha attı. "Onun gibi bir kız erkeklerden anlar." Şafi'nin umarsızlığı Yasemin'in evine gitmesine neden oldu. Kapıya vurduğunda karşısına Yasemin'in kendisi çıktı. Kız onun kim olduğunu anlayınca başını şaşkınlıkla ve muzaffer bir tavırla salladı.
"Sen ha?" dedi. "Vay vay, çok şaşırdım."
Kızın şeffaf bluzunu gören Şafi bakışını indirdi. "Rıfat burada mı?" diye sordu kederle.
"Rıfat mı?" dedi kız daha da büyük bir hayretle. "Neden?"
Şafi'nin mahcubiyeti iyice arttı. Kız da evin içini göstererek
"Kendin bak," dedi.
Adam gitmek için döndü.
"Ne oldu, bugün ergenliğe mi girdi?" diye alayla sordu kız.
Şafi Yasemin'in içerideki birilerine seslendiğini duydu.
"Bugünlerde insanlar kızlarından çok oğulları için endişeleniyorlar."
Şafi Abda'yı geçitte onu bekler buldu. "Beraberce mukaddam pazarına gidelim," dedi Abda ona.
"Ah şu oğlan," diye öfkeyle bağırdı Şafi. "Gün boyu harıl harıl çalıştıktan sonra bir de bununla mı uğraşacağım?"
Mukaddam pazarına giden bir katır arabasına bindiler. Oraya ulaşınca eski komşularına, eski dostlarına onu sordular. Ama Rıfat'ın izine rastlamadılar. Öğleden sonra ya da akşamları saatlerce bir yere çekildiği ya da dağa çıktığı olurdu. Ama kimse onun gecenin bu saatine kadar çölde kalacağını düşünmüyordu. Sokaktan nasıl ayrıldılarsa öyle döndüler. Ama artık daha da büyük bir endişeye kapılmışlardı. İnsanlar Rıfat'ın bugünlerce süren ortadan kayboluşunu konuşmaya başladı. Konu kahvehanede, Yasemin'in evinde ve El Cebel mahallesinin her yerinde bir şaka halini aldı. Herkes Rıfat'ın anne ve babasının ıstırabıyla dalga geçiyordu. Ümmü Bekatir ile yaşlı Cevat'tan başka üzüntülerini paylaşacak kimse yoktu.
"Bu oğlan nereye gitti?" diye soruyordu Cevat. "O böyle bir çocuk değil ki, olsaydı bu kadar üzülmezdik."
Batika sarhoş olduğu bir gün kaybolmuş bir bebeğe seslenir gibi "Küçük bir çocuk kayboldu ey iyi kalpli insanlar!" diye bağırdı. Bütün sokak buna güldü. Küçük çocuklar bu cümleyi tekrar edip durdu. Abda endişeden hasta gibiydi. Şafi dalgın dalgın dükkanında çalışıyordu. Gözleri uykusuzluktan kan çanağına dönmüştü. Hunfis'in karısı Zekiye Abda'yı ziyaret etmez olmuştu. Sokakta da onu görmezden geliyordu.
Bir gün Şafi bir tahtayı kesmeye dalmıştı ki alışverişten dönen Yasemin ona bağırdı. Şafi, bak! Şafi Yasemin'in sokağın çöle açılan ucunu gösterdiğini gördü. Kızın neye işaret ettiğini anlamak için elinde testeresiyle dükkandan çıktı. Oğlu Rıfat'ın çekingen bir tavırla binaya doğru geldiğini gördü. Testereyi dükkanın önüne atarak aceleyle oğluna doğru gitti. Onu hayretle inceledi, sonra da kollarından yakaladı. ''Rıfat!'' diye bağırdı. ''Nerelerdeydin? Yokluğunun bizi ne hale getireceğini bilmiyor musun? Zavallı annene ne yaptığını, kadıncağız endişeden öldü neredeyse.'' Çocuk bir şey demedi. Babası da oğlunun ne kadar zayıf düşmüş olduğunu fark etti. ''Hastalandın mı?'' ''Hayır, annemi göreyim.'' dedi Rıfat. Kafası karışmış gibiydi. Yasemin onlara yaklaşıp kuşkuyla ''Peki nerelere gitmiştin?'' diye sordu. Rıfat kıza bakmadı. Çevrelerine çocuklar toplandı. Babası da onu eve götürdü. Arkalarından hemen Cevat ile Ümmü Bekatir geldi. Annesi oğlunu görünce yataktan fırladı. Onu bağrına bastı. ''Allah seni affetsin.'' dedi alçak sesle. ''Annene bunu nasıl yapabildin?'' Rıfat annesinin elini elleri arasına aldı, onu yatağına oturttu, kendisi de yanına oturdu. ''Özür dilerim.'' Babası içindeki müthiş rahatlamayı karanlık bir bulutun ayı gizlemesi gibi kızgın bir yüz ifadesiyle gizleyerek oğlunu azarladı. ''Tek isteğimiz senin mutlu olmandı.'' ''Seni zorla evlendireceğimizi mi düşündün?'' diye sordu gözleri yaşlarla dolan abla. ''Yorgunum.'' dedi Rıfat kederle. ''Nerelerdeydin?'' diye herkes bir ağızdan sordu. ''Hayattan bıkıp usanmıştım. Ben de çöle gittim. Çöle gidip yalnız kalmam lazımdı. Yiyecek satın aldım. Birkaç defa dışında çölden ayrılmadım.'' Babası eliyle alnına vurup ''Normal bir insanın yapacağı bir şey mi bu?'' diye bağırdı. ''Onu rahat bırakın.'' dedi Ümmü Bekadir tatlı bir sesle. ''Böyle durumları bilirim. Onun gibi bir insanı yapmak istemediği bir şeye zorlamamalısınız.'' ''Tek umudumuz onun mutluluğuydu ama şimdi kader kendi yolunu çizdi. Ne kadar zayıflamışsın oğlum.'' ''Söyleyin bana.'' dedi Şafi bıkkınlıkla. ''Sokağımızda daha önce böyle bir şey oldu mu hiç?'' ''Bence oğlunun durumu hiç de tuhaf değil Şafi. İnan bana.'' dedi Ümmü Bekatir. Sesi sitemkardı. ''O harika bir çocuk.''
''Bütün sokağın diline düştük.'' diye keyifsizce omurdandı Şafi.
''Bu sokakta onun gibi bir çocuk yok.'' diye kızdı Ümmü Bekatir.
''Asıl sorun da o ya zaten.'' dedi Şafi.
''Allah aşkına.'' diye bağırdı Ümmü Bekatir. ''Ne söylediğini bilmiyorsun. Başkalarının ne söylediğini de anlamıyorsun.''
50. Bölüm. Marangozhanedeki görüntü işlerin yolunda gittiğinin habercisiydi. Masanın bir tarafında Şafi testereyle tahtaları keserken diğer tarafında Rıfat keseri kullanıyor veya çivi çakıyordu. Bu arada masanın altındaki talaş yığını tutkal tenekesinin ortalarına kadar yükselmişti. Duvarlara dayalı pencere kepenkleri ve kapı kanatları vardı. Dükkanın ortasında da tek eksiği boya olan açık renk cilalı tahtalarla dolu sandıklar duruyordu. Hava tahta kokusunun yanı sıra testere ve çivi çakma sesleriyle ve kapının yanında oturan dört müşterinin çektiği nargilenin fokurdama sesiyle doluydu. ''Bu divanla yeteneğini ölçeceğim. Allah'ın izniyle bir sonraki işin de kızımın nikahı için yapacağın mobilya olacak.'' dedi Higazi Şafi'ye. Sonra dostlarına döndü. ''Tekrar söylüyorum, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Cebel geri gelse aklını kaçırır.'' dedi.
Bir yandan nargilelerini tüttürürken bir yandan da başlarıyla kederli bir şekilde durumu onayladı hepsi. Mezarcı Burhum Şafi'ye gülümseyerek
''Neden bana bir tabut yapmıyorsun? Her şeyin bir fiyatı yok mu?'' diye sordu.
Şafi bir an testereyi bırakıp güldü. ''Tabii ki hayır. Dükkanda bir tabut olursa bütün müşterileri kaçırır.''
''Doğru.'' dedi Ferhat. ''Kahrolsun ölüm falan filan.''
''Sizin sorununuz.'' dedi Higazi. ''Ölümden korkuyor olmanız. Onun için Hunfis sizi kontrol altında tutabiliyor. Bayyumi sizi yönetebiliyor ve İhab sizi soyabiliyor.''
''Peki sen ölümden korkmuyor musun?''
Higazi yere tükürdü.
''Hepimizin böyle zayıf bir yönü var. Cebel güçlüydü. Bizim korkaklığımızla kaybettiğimiz hakları gücüyle ve eylemleriyle kazandı.''
Rıfat çivi çakmayı aniden bıraktı. Ağzındaki çivileri çıkardı.
Cebel haklarımızı adalet yoluyla kazanmak istedi. Güce başvurmasının nedeni kendini korumak içindi.
Higazi alaycı bir şekilde güldü.
Söyle bana çocuk, güç olmadan çivileri çakabilir misin diye sordu.
İnsanlarla tahta bir değildir efendim dedi Rıfat büyük bir iştenlikle. Babası ona şöyle bir baktı, sonra işine devam etti.
İşin doğrusu şu diye devam etti Higazi, Cebel sokağımızın bilip tanıdığı en sert çete liderlerinden biriydi ve El Cebellerin ona benzemesi için çok uğraştı.
El Cebellerin sadece kendi insanlarını değil sokağın tamamını korumasını istiyordu diye ekledi Ferhat.
O insanlar şimdi ne hale geldi peki? Fare mi yoksa tavşan mı?
Ne renk istiyorsun Higazi diye sordu Şafi burnunu elinin tersiyle silerek.
Kolayca kirlenmeyecek bir renk seç. Temizlik açısından iyi olur.
Dostlarıyla sohbetine döndü.
Dabis'in Kabalhan'ın gözünü aldığı gün Cebel de Dabis'in gözünü aldı. Güç yoluyla adaleti yerine getirdi.
Biz güçten yoksun değiliz dedi Rıfat yüksek sesle iç geçirerek.
Gece gündüz herhangi bir saatte insanların başka insanları dövdüğünü, kavga ettiğini, hatta cinayet işlediğini görüyoruz. Kadınlar bile tırnaklarıyla birbirlerinin kanını akıtıyor. Ama adalet nerede? Her şey o kadar iğrenç ki.
Herkes bir an sessiz kaldı. Derken Hanura ilk defa konuştu.
Bu küçük öğretmen sokağımızı aşağılıyor. Oğlun fazla yumuşak Şafi ve bu senin suçun.
Benim mi?
Evet, onu şımartmışsınız.
Higazi Rıfat'a dönüp güldü. Sen nasıl kendine bir gelin bulsan daha iyi edersin. Bunun üzerine kahkahalar koptu. Şafi'nin yüzü asıldı. Rıfat da kızardı.
Güç, güç diye devam etti Higazi. Güç olmasa adalet olmazdı.
İşin doğrusu şu ki sokağımızın merhamete ihtiyacı var diye ısrar etti Rıfat babasının ona dik dik bakmasına rağmen.
Mezarcı Burhum güldü. Sen beni mahvetmek mi istiyorsun dedi.
Bunun üzerine yine kahkahalar koptu sonra da öksürük krizleri tuttu derken gözleri kanlanan Higazi konuştu.
Eski günlerde Cebel efendiden adalet ve merhamet istemişti. Efendi de ona zaklutla adamlarını göndermişti. Eğer sopalar olmasaydı, merhamet değil, sopalar olmasaydı Cebel ve halkı ölüp gitmişti.
Lütfen, lütfen yerin kulağı var sizi duyarlarsa kimse söyleyeceğiniz tek kelimeyi bile dinlemeyecektir diye onları uyardı Şafi.
Haklı dedi Anur'a işe yaramaz esrar keşlerden başka nesiniz ki siz? Hiçbirinizin içinde iyilik yok. Hunfis buradan geçecek olsa hepiniz önünde yerlere kapanırsınız.
Rıfat'a döndü.
Gücenme sen oğlum. Esrar keşlerin utanma hissi yoktur. Sen hiç esrar denemedin mi Rıfat?
Esrar partilerini sevmez o. İki nefesten fazla çekecek olsa ya boğulur ya da uykuya dalar.
Ne kadar iyi yetişmiş bir oğlan dedi Ferhat. Bazı insanlar Ümmü Bekatir'le olan yakınlığından dolayı onun cin kovduğunu sanıyor. Başkaları da eski hikayeleri bu kadar sevdiği için bir şair olduğunu söylüyor.
Ve esrar partilerinden olduğu kadar evlenmekten de nefret ediyor diye güldü Higazi.
Burhum nargileyi alıp götürmesi için kahvehanenin çırağını çağırdı. Sonra da küçük partileri sona erdiği için yavaş yavaş yerinden kalktı. Şafi testeresini bıraktı, oğluna sistemkar bir bakış attı.
Bu insanların diline düşmene neden olacak şekilde davranma.
Birkaç oğlan dükkanın önünde oyun oynamaya başladı. Rıfat masanın diğer tarafına babasının yanına geldi. Onu elinden tutup dükkanın uzak bir köşesine, kimsenin onları duyamayacağı bir yere götürdü. Heyecanlı ve endişeli görünüyordu ama yüzünde çok kararlı bir ifade vardı. Gözlerinde parlayan tuhaf ışık babasının soran gözlerle ona bakmasına neden oldu.
Artık sessiz kalamam dedi Rıfat.
Babası sinirlendi. Sevgili oğlu onu deli ediyordu. Değerli zamanını Ümmü Bekatir'in evinde harcıyordu. Hind'in kayasının oralarda tek başına saatler geçiriyordu. Dükkanda bir saat kadar kısa bir süre bile kalsa konuşmalarıyla sorunlara neden oluyordu.
Yorgun musun?
Ruhumdakileri senden saklayamam dedi Rıfat endişesinin yerini alan tuhaf bir sükunetle.
Ne oldu?
Dün diye söze başladı Rıfat babasına biraz daha yaklaşarak. Gece yarısı şairin evinden ayrıldıktan sonra uzaklaşmam gerektiğini hissettim ve çöle gittim. Yorulana kadar yürüdüm. Sonra konağın çöle bakan duvarının altında bir yer seçtim, oturdum, sırtımı duvara yasladım.
Şafi'nin endişesi gözlerinden okunuyordu. Bakışıyla devam etmesini işaret etti.
Tuhaf bir ses duydum.
Sanki birisi karanlıkta kendi kendine konuşuyordu.
Büyük babamız Cebel Avi'nin sesi olduğu duygusuna kapıldım.
Adam oğlunun yüzüne dik dik baktı. Cebel Avi'nin sesi mi diye kekeledi. Böyle bir şeyi nasıl hayal edebildin?
Hayal etmedim baba. Birazdan bunu sana kanıtlayacağım. O sesi duyar duymaz ayağa kalktım, eve doğru döndüm. Evi görebilmek için iyice geriledim ama karanlıktan başka bir şey göremedim.
Allah'a şükürler olsun.
Dinle beni baba. O ses bana şöyle dedi. Cebel görevini yerine getirdi. Ona saygım var. Ama işler şimdi daha kötü, eskisinden beter hale geldi.
Şafi'nin yüreği tutuştu, alnından ter aktı. Senin oturduğun o yere, duvarın altına kaç kişi oturdu ama hiç kimse bir şey duymadı.
Ama ben duydum baba.
Belki de karanlıkta yatıp gizlenmiş biriydi.
O ses konaktan geldi dedi Rıfat, başını kararlılıkla sallayarak.
Sen nereden biliyorsun?
Ona, büyük baba, Cebel öldü, onun yerini başkaları aldı, bize yardımcı ol diye seslendim.
Umarım seni kimse duymamıştır dedi Şafi, sinirlenmişti.
Cebel abi beni duydu dedi Rıfat, gözleri ışıl ışıl parlayarak. Onun şöyle dediğini duydum. Bir oğlanın yaşlı büyük babasından yardım istemesi utanç verici bir durumdur. Harekete geçmesi gereken sevgili torundur.
Ona, o çete liderlerine karşı ne yapabilirim, ben zayıfım dedim.
O da bana şöyle cevap verdi. Zayıf insan kendi gücünü bilmeyen bir ahmaktır. Ben de ahmakları sevmem.
Bu sohbetin gerçekten Cebel abi ile aranda mı geçtiğine inanıyorsun diye sordu Şafi. Paniğe kapılır gibi olmuştu.
Evet, Allah şahidimdir.
Şafi inledi. Rüyalar en korkunç felaketlere neden olur dedi ağlamaklı bir sesle.
İnan bana baba, ne dediğimi biliyorum.
Belki de bilmiyorsundur. Bana bir umut ver diyerek iç geçirdi babası.
Şimdi benden ne beklendiğini biliyorum dedi Rıfat. Yüzü güzel bir şarkı duymuş gibi kendinden geçmiş bir halde ışık saçıyordu. Şafi umutsuzluk içinde elini aldığına vurdu.
Senden bir şeyler bekleniyor öyle mi diye bağırdı.
Evet, ben zayıfım ama ahmak değilim. Harekete geçmesi gereken sevgili torundur.
Hareketlerinle bizi utandıracaksın diye bağırdı Şafi, yüreği hızlı hızlı atıyordu. Sen de öleceksin, bizi de mahvedeceksin.
Sadece vakıfta gözü olanları öldürürler dedi Rıfat gülümseyerek.
Senin gözün nerede ki?
Ethem güzel dolu dolu bir hayatın özlemini çekerdi dedi Rıfat kendinden tamamıyla emin bir sesle.
Cebel de öyleydi. Sadece güzel dolu dolu bir hayat istediği için vakıf üzerindeki haklarını aradı. Ama biz, vakıf hepimizin arasında bölünmediği sürece hayatın bir şeye değmeyeceği fikrine aldandık. Dolayısıyla herkes payını aldı, yatırımını yaptı, böylece çok çalışmaktan kurtuldu. Güzel, dolu dolu bir hayat yaşamak için zamanı kaldı. Ama vakıf olmadan bu hayata değer vermesini bilen insanlar için vakıf o kadar önemsiz bir şey ki, ve bu herkes için böyle olabilir. Şu andan itibaren vakıf olmadan da yaşayabiliriz.
Yaşlı Şafi derin bir nefes aldı, biraz rahatlamış gibiydi.
Bunları sana Cebel abi mi söyledi?
O ahmakları sevmediğini söyledi. Kendi güçlerinin farkında olmayan insanların ahmak olduğunu ve benim vakıf uğruna mücadele edecek en son kişi olduğumu söyledi.
Vakfın hiçbir anlamı yok baba. Dolu dolu bir hayat yaşamak da her şey demek. Bizimle mutluluk arasında içimizde gizlenen cinlerden başka bir engel yok. Cinleri kovmak istemem de boşuna değil. Belki de beni bu işe iten kainatın efendisi oldu.
Bu eziyetten sonra Şafi biraz rahatladı ama yorgun düşmüştü. Testeresinin üzerine çöktü, bacaklarını uzattı, sırtını tamir bekleyen pencere kanadına dayadı. Sonra biraz alaycı bir ifadeyle oğluna döndü.
O zaman dedi, sen doğmadan önce ümmü bekatirimiz varken neden dolu dolu bir hayata erişemedik?
Çünkü dedi Rıfat güvende, o zengin hastalarının kendisine gelmesini bekliyor. Halbuki kendisinin yoksullara gitmesi gerekir.
Şafi dükkanın bir köşesine baktı kuşkuyla.
Bak daha ne kadar işimiz var. Acaba senin sayende gelecekte neler bekliyor bizi dedi.
Bir sürü güzel şey baba, dedi Rıfat coşkuyla. Hastaları iyileştirmek cinlerden başka hiç kimseyi rahatsız etmez. Batmakta olan güneşin ışıkları kapının yanında duran bir aynadan içeriye yansıyarak dükkanı aydınlattı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 206.